Ayrım 27, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 287. Vik semti, Ljubljana. Helle gözlerini açar açmaz Josip'in ensesini gördü. Bir süre ensesindeki boğumlara ve kısacık kesilmiş saçlarına baktı. Josip'ten ve belki kendisinden de hafif bir ter kokusu yayılıyordu. Sarmaş dolaş uyuyup kalmışlardı. Josip soluna dönmüştü ve arkasında Helle ona yapışmış gibi yatıyordu. Helle bedeninin kısımlarının nerede olduğunu çıkarmaya çalıştı. Sol kolu Josip'in boynunun altındaki boşluktan girip uzanıyordu. Sağ kolu ise Josip'in üzerindeydi. Dizinden bükülü sağ bacağı Josip'in bacaklarının arasındaydı. Bacağını yavaşça kendine çekti, sıra kollarına gelmişti. Önce sağ kolunu geri çekti. Ardından serbest kalan kolunu yatağa dayayıp hafifçe bedenini yataktan kaldırdı ve sol kolunu Josip'in boynunun altından kurtardı. Serbest kalmıştı. Artık kendisiydi yeniden. Yatmadan önce sevişmişlerdi, fazla ileri gitmeden, Josip hayvani dürtülerini öne çıkarmadan. Hatta Josip Helle'nin hizmetkarı gibi davranmış, yalayarak Helle'nin orgazma ulaşmasını sağlamıştı. Son aylardakinden farklı davranmıştı Helle'ye. Gergin ve saldırgan değildi artık. Helle'nin uyguladığı kısa ceza faydasını göstermişti adeta. Dün akşamki antrenmandan sonra Josip spor salonunun dışında karşısına çıkıvermişti. Elleri paltosunun cebinde soğukta Helle'yi bekliyordu. Helle dışarı çıkar çıkmaz Josip ellerini cebinden çıkarıp Helle'ye uzatmıştı. "Özür dilerim Helle, beni affet," demişti. Helle önce kısa bir süre şüpheyle Josip'e bakmıştı. Bir adam yalvararak, özür dileyerek geri geliyorsa temkin şarttı. Ama Josip neredeyse hastalık derecesindeki kıskançlığından dolayı özür diledikçe yumuşamıştı Helle. Josip'in arabasıyla eve gitmiş, Helle'nin sponsor arabasını park yerinde bırakmışlardı. Eve gelir gelmez kendilerini bir anda yatakta bulmuşlardı. Her cuma akşamı böyle olurdu. Helle'nin cumartesi günü maçı yoksa antrenmandan sonra eve gelir gelmez yatağa girerlerdi. Her şey eskisi gibiydi ve Helle'nin Viborg'a karşı oynayacağı maç pazar günüydü. Maçtan bir gün önce sevişmeme kuralını ihlal etmemişlerdi. Helle geri döndükleri bu normal günlük yaşamı düşünmeye başlamıştı. Her şey eskisi gibi mi olmuştu şimdi? Acaba Josip gerçekten değişmiş miydi? Boyane'ye yapılan saldırıyı polise şikayet etmemekle gösterdiği aptallık için de özür dilemişti. Üstelik Helle'nin polise gitmesini de takdirle karşıladığını söylemişti. Josip polis ve Boyana'nın bugün evlerine geleceğini araştırma yaparak neler olup bittiğinin bir resmini çıkaracaklarını biliyordu. Helle saate baktı, saat 8'e çeyrek vardı. Boyana ve polisler 8'de geleceklerdi. "Josip uyan, uyan. 15 dakika sonra polisler gelecek," dedi Helle ve Josip'i omzundan tutarak sarsmaya başladı. Josip gözlerini açtı. "Polis mi?" dedi şaşkınlıkla. "Evet, Boyanna ile beraber gelip inceleme yapacaklar." "Ah tabii ya, evet, şimdi mi geliyorlar?" "Evet, 15 dakikaya burada olacaklar." Josip de yatakta doğruldu ve Helle'yi öptü. "Günaydın canım." "Günaydın," diye cevap verdi Helle. Hızla yataktan çıkıp birlikte banyoya gittiler. Alelacele banyo yapıp giyindiler. O anda ana kapının açıldığını duydular. "Günaydın," diye bağırdı Boyanna aşağıdan. Boyana her geldiğinde yüksek sesle bildirirdi. Josip öyle istemişti. "Eve kimin geldiğini bilmek önemlidir," demişti. "Erkencisin bugün," dedi Helle merdivenden aşağı inerken. "Evet, polisler gelmeden önce 10 dakika bir kendime geleyim," dedi Boyana.
"İyi misin sen?" dedi Josip. O da merdivenden inmeye başlamıştı.
"Evet, iyiyim. Polise haber verdiniz, iyi olmuş. Böyle şeyler yapanın yanına kâr kalmamalı," dedi Boyana.
Dış kapının zili çaldı. Polis derken gelmişti. Helle kapının yanındaki ekrandan polisleri gördü ve düğmeye basarak kapıyı açtı. Uzun boylu iki polis memuru kapıyı kapatıp toprak yolda evin girişine doğru yürümeye başladılar. Polislerin biri sarışın, diğeri esmerdi. Helle polislerin üzerlerinde üniforma olmamasına şaşırdı. Üniformalı iki polis bekliyordu. Sıradan bir şekilde giyinmişlerdi. Üzerlerinde koyu renk pantolon ve değişik tonda mavi kabanlar vardı.
''Günaydın. Helle Madsen sizsiniz değil mi?''
''Tabii ya, siz tanınan bir yüzsünüz artık.'' dedi sarışın polis.
''Günaydın.'' dedi Helle.
''Benim adım Mitya Podobnik. Bu da arkadaşım Borut Smole.'' dedi polis memuru.
Helle esmer polise başıyla selam verdi, elini uzattı. ''Buyurun içeri gelin.'' dedi ve vestiyerden iki askı alarak polislere uzattı.
Polisler kabanlarını çıkarmadan Yosip ve Boyana'yla da selamlaştılar. Sarışının üzerinde kareli bir gömlek, esmer polisin üstünde ise boyunlu bir kazak vardı. Polisler içeri girince Boyana her zamanki alışkanlığıyla kahve yapmak için mutfağa yöneldi.
''Boyana sen otur, ben hazırlarım kahveyi.'' dedi Helle ve Boyana'yı salona doğru ittirdi.
Helle kahve makinesine iki fincan koydu ve kahveleri hazırlamaya başladı. O sırada Yosip ve Boyana da polislerle birlikte koltuklara oturmak üzereydiler. Helle salonda konuşulanları dinlemeye başladı.
''Bize yapılan şikayete göre siz Bayan Plavsic geçtiğimiz 24 Ocak günü 15.45'te burada saldırıya uğramışsınız, doğru mu?'' diye sordu sarışın polis.
''Evet, aslında perşembe günleri izinliyim ama burada cüzdanımı unutmuşum, onu almak için geldim o gün.'' dedi Boyana.
''Buldunuz mu peki cüzdanınızı?''
''Evet, gardırobun üstünde duruyordu. Cüzdanı alır almaz evden çıktım ama bahçe kapısına geldiğimde birinin kapı demirlerini sarsarak açmaya çalıştığını gördüm. Kapıyı açınca birden üstüme çullandı. Elindeki fener de bana vurdu. Yere yıkıp üzerime çullandı ve başımı yere bastırmaya başladı. Çok sert bastırıyordu.''
''Nasıl biriydi, tarif edebilecek misiniz? Görebildiniz mi yüzünü?''
''Hayır, maskeliydi. Başımı kaldırıp bakmaya bile fırsat bulamadım. Yerde yatarken gördüm maskeli olduğunu da. Elini başımdan çekince bana vuracağını sandım. Bağırmaya başladım. Gözlerimi ve ellerimi bağladı. En azından beni öldürmek istemediğini düşünerek bağırmaktan vazgeçtim.''
''Sonra ne oldu?''
''Sanırım eve doğru yürüdü ama emin değilim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar ayak seslerini duydum. Yanımdan geçiyordu. Sonra bahçe kapısından çıktı gitti.''
Yosip araya girdi. ''Boyana yerde bir saat kadar yatmış olmalı. Çünkü ben Helle'yi üniversiteye bıraktıktan sonra eve geldiğimde saat 4'ü çeyrek geçiyordu.''
Helle elinde kahve tepsisiyle salona girerken, ''Bezigrad'da fakültedeydik saat 4'e doğru.'' dedi.
''Ve siz Bayan Boyana'yı yerde yatar durumda buldunuz, öyle mi Bay Österreicher?'' diye sordu esmer polis memuru Borut Smole.
''Evet, dizlerini karnına çekmiş şekilde yerde yatıyordu. Ben yanına yaklaşıp tutunca bağırmaya başladı.''
''Yine o adam geldi sanarak korkmuştum.'' dedi Boyana da ve neredeyse özür dilercesine Yosip'e bakmaya başladı. ''Sonra Boyana'yı içeri aldım, gözlerindeki bağı çıkarıp ellerini çözdüm. Helle yaradım hemen, o da hemen geldi. Ardından Boyana'yı evine bıraktık.'' dedi Yosip.
''Evden bir şey çalınmadığını söylediniz.'' dedi Smole sorarcasına.
''Evet, evin her tarafını didik didik kontrol ettik, hiçbir şey eksik değil.'' dedi Yosip ve suçluymuşçasına Helle'ye bakmaya başladı. Evdeki bilgisayarla ilgili bir şey söylememeyi tercih etmişti. Helle bunu söyleyip söylememesi gerektiğini düşünüyordu, söylemekten vazgeçti. Aralarındaki tartışma yeniden alevlenecekti ve şimdi sırası değildi.
''Bir şey kırıp dökmüşler mi?''
''Hayır.'' dedi Yosip.
''Pencereleri de mi zorlamamışlar?''
''Hayır.''
Smole Boyana'ya döndü. ''Adam evin içine nasıl girdi peki? Siz çıktıktan sonra kapı kapanmamış mıydı?''
''Gerçekten hatırlamıyorum. Çıkarken kapıyı kilitledim mi, kilitlemedim mi bilmiyorum. Acelem vardı.'' dedi Boyana ve Yosip'e bakmamaya çalıştı.
''Bahçe kapısı kapanınca evin kapısı otomatik kapanır.'' dedi Yosip ve Boyana'nın biraz daha rahatlamasını sağladı.
''Yani o zaman adam evin içine girmiş olabilir.'' dedi Smole.
''Evet, Boyana kilidi devreye sokmadıysa. Bahçeye giren kişi bahçe kapısını dışarıdan açmamıştı. Bir süre geçtikten sonra otomatik kapanıyor bahçe kapısı. Yani hala bahçe içindeyse bahçe kapısı kapanıncaya kadar eve girmiş olabilir adam.'' dedi Helle ve sanki suçlayan bakışlarla Yosip'e baktı.
Anlaşıldı. Çıkıp bahçeye bakalım bir de isterseniz dedi Mitya ve kahvesinden bir yudum aldı. Diğerleri de kahvelerinden birer yudum aldılar ve kalktılar. Polisler kabanlarını da giydiler. Gerektiğinden fazla kalmak istemedikleri belliydi. Boyana, Yusuf ve Helle de paltolarını giydiler.
''Siz nerede yerde yatıyordunuz Bayan Plavsic?'' diye sordu Mitya.
''Şurada'' dedi Boyana ve toprak yolu gösterdi.
''Evet, oradaydı'' dedi Yusuf da.
''Ellerini bağladıkları ipi ve göz bağını görebilir miyim?'' diye sordu Podobnik.
Yusuf'un yüzü birden bembeyaz kesildi.
''Çöpe attım ben onları'' dedi Yusuf. ''Başlangıçta şikayette bulunmayı düşünmediğimiz için delil olabileceğini düşünmedim. Aptallık işte. Ama hala orada mı gidip bir bakalım.''
''Çöp kutuları her cuma boşaltılıyor. Yoktur orada'' dedi Helle.
Yusuf yine de bahçe kapısını açıp dışarı çıktı. Çöp kutusu boştu. Dün ikisi de evde yoklardı ve saldırının ardından Boyana'ya izin vermişlerdi.
''Biz temizlik şirketini arar sorarız, belki bulabilirler. Nasıl bir şeydi ip ve bağ, tarif edebilir misiniz?''
Ellerini bağladıkları ip neredeyse halata benziyordu. Sadece bir insanın ellerini bağlayacak uzunluktaydı. Göz bağı ise siyah bir boyun atkısına benziyordu. İnce bir malzemeydi ama birkaç kez dolandırarak bağlamışlardı gözlerini Boyana'nın dedi Yusuf.
Borut Smollett tüm anlatılanları özenle not alıyordu. Aralarındaki hiyerarşiye göre Mitya soruları sormakla, Borut da not almakla görevliydi herhalde.
''Tamam, teşekkür ederiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulursak belki bir parmak izine rastlarız.'' dedi Smollett.
''Evinize girecek ya da Bayan Plavsic'e saldıracak şüphelendiğiniz birileri var mı?'' diye sordu Podobnik.
''Hayır, biz de çok düşündük onu ama aklımıza biri ya da birileri gelmiyor. Tek aklımıza gelen tanınan insanlar olmamızdan dolayı böyle bir şeyin meydana gelmiş olduğu.'' dedi Yusuf.
Söylediklerine pek inanmadığı düşünülebilirdi. Yusuf öyle düşünmüştü belki ama Helle bunları hiç düşünmemişti.
''Ljubljana'ya gelmeden önce ikiniz de Trebnia'da cenaze törenindeydiniz değil mi? Ve siz Bay Österreicher, Bayan Plavsic'i burada yerde yatar durumda buldunuz öyle mi?''
Helle ve Yusuf neredeyse aynı anda ''Evet'' dediler.
''Buradan ne zaman ayrıldınız? Özür dilerim ama tüm bu soruları sormak zorundayım'' dedi Podobnik.
Smollett kapıya doğru yürürken,
''Yusuf saat 10'u biraz geçiyordu. Cenaze töreni saat 11'de yapılacaktı'' dedi Helle başıyla onayladı.
''Tamam, teşekkür ederim'' dedi Podobnik ve diğerleriyle el sıkışmaya başladı.
''Biz teşekkür ederiz'' dedi Helle.
Boyana, Yusuf ve Helle polisler gittikten sonra bir süre orada durup birbirlerine baktılar.
''Sen iyisin değil mi?'' dedi Yusuf Boyana'ya.
''Boyana iyiyim'' dedi ve eve doğru yürümeye başladı. ''Temizliğe başlasam iyi olacak.''
Helle ve Yusuf de Boyana'nın ardından eve doğru yürümeye başladılar.
''Ben de işe gideyim artık'' dedi Yusuf.
''Büyükelçiliğe gelecek misin?'' diye sordu Helle.
''Gelmeyi düşünüyorum. Belki konuşmalar kısmına atlar. Sadece resepsiyona gelirim, sakıncası yoksa.''
''Gelmeyeceksen ara, bildir bana. Aramazsan geleceğini varsayacağım.''
Park Hotel, Ljubljana.
Ketil otelin kapısından içeri adımını atar atmaz ''Geri döndünüz'' demektedir resepsiyon görevlisi.
''Evet, umarım odamı toplamamışsınızdır'' dedi Ketil.
''Pazartesiye kadar ücretini ödediniz ya'' diyerek gülümsedi görevli.
Sadece otele 48 saattir gelmemesine rağmen demek ki hakkında araştırma yapmışlardı. Sabah saat 9'u biraz geçiyordu ve Ketil 2 gün önce tam bu saatte cenaze törenine katılmak için otelden ayrılmıştı.
''Hem ayrıca ortadan kaybolup sonra dönen tek müşterimiz siz değilsiniz.''
''Kahvaltı yapabilir miyim?'' diye sordu Ketil.
''Tabii yapabilirsiniz. Kahvaltı büfesi hala açık.'' dedi görevli.
Dün akşam erken saatlerde yediği akşam yemeğinden beri bir şey yememişti Ketil. Sabah Zdenka'nın evinde kahvaltı da yapmamış, uyanır uyanmaz bir taksi çağırıp yola çıkmıştı. Trende Ljubljana'ya dönerken iğnesi aramamak için kendini zor tutmuştu. Aradığı yeri yakalanmadan bulabilmiş miydi acaba? Zor geliyordu ama aramaması daha uygundu. Ljubljana'da oldukları izlenimi yaratmalıydı.
Siliç saatler önce serbest bırakılmıştı ama adamları, Ines onu aramadıkça ellerinde sadece Ketil'in numarası bulunduğundan Ines'e asla ulaşamayacaklardı. Buna gerek kalmayacağını umuyordu Ketil. Bu akşam otelde buluşup topladıkları bilgileri masaya yatırma önerisi Ines'ten gelmişti. Tüm parçaları bir araya getirdiklerinde yardım edebilecek en uygun kişiyi arayacaklardı. Böyle bir kişi varsa tabii. Ketil Ivo Grado'nun bu oyun içinde en dürüst davranan kişi olduğunu düşünüyordu. Bunu da en kısa zamanda öğrenecekti. Doğruca otelin restoranına gitti, tabağına 4 dilim ekmek, bolca peynir ve sahanda yumurta aldı ve hepsini neredeyse rekor sayılabilecek kadar kısa sürede yedi. Ardından bir fincan kahve ve bir bardak da portakal suyu aldı. Restorandaki garsonlar radyonun sesini sonuna kadar açmışlardı. Her şey sıradan keyifli bir günü andırıyordu ama Ketil o kadar gergindi ki ortamın tadını alamıyordu. Yine de kafasını toplayıp düşünmeye çalıştı. Zdenka'ya yaptığı ziyarette ortaya çıkan bilgiler kafasını karıştırıyordu. Sahte Sova ajanlarının Zdenka'nın evine ziyarette bulunmaları huzursuzluk vericiydi. Kendisini olayın başından beri izleyen başka birileri olduğunu da gösteriyordu bu. Hem otobüsteki deri ceketliler hem de trendeki yağmurluklu adamlar takip etmişlerdi Ketil'i. Belki cep telefonlarının yerini belirleyebilmek için kullanamamış, alışılmış yöntemlerle onu izlemişlerdi. Ines ve Ketil'in hatası geçen hafta Ketil'i takip eden ve istasyonda atlattığı adamların istihbaratçılar ya da polisin adamları olduklarını düşünmeleriydi. Artık şu an bunun bir önemi yoktu. Onlardan çoktan kurtulmuştu. Tek risk Ketil'in otele döneceğini düşünerek hala oteli gözetlemeleriydi. Ketil otele dönmüştü ve artık daha dikkatli olması gerekiyordu. Yerinden kalktı, odasına gitmek üzere yürümeye başladı. Odadaki her şey geçen perşembe bıraktığı gibiydi. Kül tablası boşaltılmış, yatak toparlanmış ve banyoya temiz havlular konmuştu. Ama onlar haricinde Ketil'in kendi dağınıklığı olduğu gibi duruyordu. 211 numaralı odasında bir an kendini güvende ama boşlukta hissetti. Artık paranoyak davranmasına ve etrafındaki diğer insanları dikkate almasına gerek yoktu. Eskiden olsa bir gazeteciyle böyle bir işbirliği anlaşması yapmak hoşuna gitmezdi. Bu tür anlaşmalar gazetecinin özgürlüğünü elinden alır, adamı karşı tarafa borçlu bırakırdı. Ama şimdi durum değişikti. Yaşlandığından mı, meslekten bu kadar uzun süre uzakta kaldığından mı, yoksa Ines çok özel bir kadın olduğu için mi böyle bir anlaşma yaptığını bilemiyordu. Ancak arkadaşlıktan memnun kalmıştı. Ines yardım etmekle kalmamış, Ketil için endişelenmişti bir de. Gazeteciliği yeniden başlayacaksa artık başka bir Ketil olmuştu. Ines yazacağı haberlerden bahsederken Ketil'in içinden bir an tekrar gazeteciliğe dönmek geçmişti. Ines'in topladığı bilgileri nasıl düzene koyacağını, nasıl bir haber sıralaması yapacağını hayal edebiliyordu. Haberleri yazmasına daha çok vardı. Michael'ın katilinin kim olduğu ortaya çıktığında haberini yazabilecekti. Bu konuda henüz fazla yol aldıkları söylenemezdi. Ketil kendi kendine gülümsedi. Bir gazeteciden elindeki haberi bekletmesini istemek, hatta haberi nasıl yazacağını dikte etmek aklının ucundan bile geçecek bir şey değildi. Ama artık o noktadaydı. Başını iki yana sallayarak gülümsedi. Ines haberini yazarken bazı hassas bölümleri çıkarmasını, Zdenka'yı üzecek Michael hakkında kötü düşünceler ortaya çıkmasına neden olabilecek cümleleri yazıdan atmasını isteyecekti. Ya da Ines'e yalvar yakar, Todd için söylediklerini yazma mı diyecekti. Ne oluyordu? Ketil bütün gazetecilik prensiplerinden taviz vermeye mi başlamıştı? Sistemin bir parçası mı oluvermişti? Ya da artık olgunlaşmış mıydı? Daha akıllıca ve sorumluluk duygusu içinde mi davranmaya başlamıştı? Telefonun alarmını kurmadan önce yatakta bir sigara yaktı. Grado ile buluşmadan önce kısa bir uyku çekecek vakti vardı. Ketil 1,5 saat sonra otelden çıkmış, otelin önündeki durakta bekliyordu. Kısa bir süre sonra da Siska semtine giden 5 numaralı otobüse bindi. Tivoli Parkı ve dev spor salonunu görünce otobüsten indi. Otobüsteki yolcuların çoğu da burada indiler. Tivoli spor salonuna giden tünele girdi. Peşinde birileri varsa kurtulmuştu. Tünelden geçip Tivoli spor salonunun önündeki otoparka geldi. Orayı da geçip parka geldi. Grado ile parkın ortasındaki meydanda buluşacaktı. Tenis kortlarının yanından geçti. Kış geldiği için kortlardaki tenis fileleri çıkarılmış, kortlar ıssız bir görünüme bürünmüşlerdi. Biraz ilerideki yüzme havuzu ve kafeteryaların yanından geçerek yoluna devam etti.
27. ayrımın sonu. Sayfa 297.